Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nahmeduh ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ muzilleleh ve men yudlil felâ hâdiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estagal hadise kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnâr. Bugün inşallah konumuz ashab-ı kiramın, Allah cümlesinden razı olsun, istidlal, yani bir sonuç çıkarma, delillerle sonuç çıkarma ve istinbat, mana çıkarma konusunda hassas ve ciddi bir ilmi metotlarının bulunduğunu ifade eden bir takım hadislerle selefin menhecinin ilmi olduğuna dair delillerimizi sunmak üzerinde olacak inşallah. Buna dair delillerden birincisi İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu şu hadistir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size Allah'tan korkmanızı, başınızdaki idareci Habeşli bir köle bile olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Sizden kim yaşarsa birçok ihtilaf görecektir. Sonradan ortaya çıkarılan her şeyden sakının, çünkü onlar sapıklıktır. Sizden buna erişenleriniz, benim sünnetime ve Hulefai Raşidi'nin sünnetine dişleriyle ısırıyormuşçasına sarılsınlar. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Sahih bir hadistir. Buradaki atıf, yani benim ve Raşid halifelerimin sünnetine ifadesi, bu Raşid halifelerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde onun sünnetinin dışında ayrıca uyulan bir sünnetleri olduğunu değil, bilakis aynen onun sünnetine uyduklarını göstermek içindir. Bundan dolayı hidayet üzere olmakla, hidayete ermekle, rüşt üzere olmakla nitelenmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlar hakkında Raşidiyine ve Mehdiyin ifadelerini kullanmıştır. Çünkü onlar buna en layık olanlardır ve sünneti en iyi anlayanlardır. Bu ifade tarzı, bu şekilde izah ettiğimiz anlayış alimlerden mütevatir olarak gelmiştir. Mesela İbn Hazm el-Endülüsi el-İhkam isimli eserinde şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın benim sünnetime sarılın sözünden onun bize güç yetirilemeyecek olanı emretmeyeceğini öğrendik. Ondan sonra Raşid halifelerin aşırı ihtilafa düştüklerini gördük. Bu durumda dördüncüsü olmayan üç husustan biri gerekir. Ya ihtilaf ettiklerinin tamamını almamız ki bu mümkün olmayan bir şeydir, güç yetirilemez. Çünkü onda bir şeyin hem kendisi hem zıttı vardır. Ebu Bekir ile Ayşe radıyallahu anhuma'nın görüşüne göre bir kimsenin kardeşlere vermeden dedeyi mirasçı kılması mümkün değildir. Ömer radıyallahu anh'ın görüşüne göre dedeye üçte bir, geri kalan da kardeşlere verilir. Ali radıyallahu anh'ın görüşüne göre de dedeye altıda bir, geri kalan kardeşlere taksim edilir. İhtilaf ettikleri hususların hepsinde durum böyledir. Böyle bir durum geçersizdir. Çünkü insanların bunu yapmaları mümkün değildir. Bu birincisiydi. Veya bunlardan İstediğimiz birisini almamızın mübah olması görüşü. Bu da İslam'dan çıkmak demektir. Çünkü böylesi Allah Azze ve Celle'nin dininin bizim isteğimize, bizim tercihimize havale edilmesi gibi bir durum meydana getirir. Birimiz dilediğini haram, dilediğini helal sayabilir. Birimiz diğerinin helal kıldığını haram haline getirebilir. Allah Azze ve Celle'nin bugün size dininizi tamamladım. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır ve tartışmaya girmeyin şeklindeki ayetleri bu bozuk olan hususu geçersiz hale getirir ve şunu gerektirir. O zaman haram olan, o gün dinde haram olan kıyamet kopuncaya kadar haramdır. O gün vacip olan kıyamet gününe kadar da vaciptir. O gün helal olan kıyamet gününe kadar da helaldir. Şimdi nasıl? Yine şayet onlardan birinin görüşünü alırsak zaruri olarak diğerinin görüşünü de terk etmiş oluruz ki bu takdirde onların sünnetine uymuş olmayız. Böylece bu bizi zikredilen hadisin zıttı bir sonuca götürürdü ve ondan istenileni alır veya yüz çevrilirdi. Evet, İbn Hazm şöyle devam ediyor. Bu bize Endülüs'te bizimle birlikte olan cahil bir müftüyü hatırlattı. Fetva istemek üzere kendisine iki kişi geldiğinde fetvanın altına şöyle yazmıştı. İki şeyhin yani Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın söylediği şekilde söylüyorum. İki şeyhin ihtilaf ettiği hükmüne varıldı neticede ve fetvaların altına söylediğimizi yazınca oradakilerden birisi iki şeyh ihtilaf etmiş dedi. Bunun üzerine müftü şöyle dedi. Onlar ihtilaf ettiği için ben de ihtilaflı cevap veriyorum. Evet. Bu küpe girmeden sirke olmak ve kanatlanmadan uçmaya kalkmak deyimlerinde olduğu gibi yeterli ilme sahip olmadan kendisine alim zanneden için verilen bir örnektir. Böylesi gerçekle yüz yüze gelince perişan ve rezil olur. İbn Hazm diyor ki bu kıssayı anlattıktan sonra bu iki husus geçersiz olunca geriye sadece üçüncü husus kaldı. O da şudur. Diyelim onların ittifak ettiklerini aldık. Bu ancak diğer sahabelerin onlarla birlikte ittifak ettikleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyma ve onları söyleme konusundadır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın raşit halifelere uyulmasını emretmesinde mecburen şu iki husustan biri söz konusu olur. Ya peygamberin onların sünnetinden başka sünnetler edinmelerini mübah kılması ki bunu hiçbir Müslüman söyleyemez, bunu caiz kılan inkar ve irtidat etmiş olur. Onun kanı ve malı helal hale gelir. Çünkü dinin tamamı ya vaciptir ya vacip değildir. Ya haramdır ya helaldir. Dinde asla bu kısımlardan başka kısım yoktur. Kim raşit halifelerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmediği bir sünneti koyacağını mübah görürse bu kimse onların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ölünce kadar helal olan bir şeyi haram kılmalarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haram kıldığı bir şeyi de helal kılmalarını, Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın farz kılmalarını ve onun getirdiği ve ölünce kadar kaldırmadığı bir farzı kaldırmalarını mübah kılmış olur. Bu hususlardan birini caiz gören kimse tartışmasız olarak bütün ümmetin ittifakıyla müşrik kafirdir. Muvaffakiyet Allah'tandır. Hamdolsun bu husus geçersizdir. Veya Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın sünnetini uygularken onlara uyulması ki biz bunu söylüyoruz. Hadis asla bundan başka bir anlama da gelmez. İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin, Mecmu'ul Feteva isimli eserinde şöyle diyor. Raşid halifeler, onun emriyle, onun sünnetini uygulamışlardır. Yani, Hulefai Raşidi'ninki onun sünnetidir. Dinde ancak onun farz kıldığı farz olur. Ancak onun haram kıldığı haram olur. Ancak onun müstahap dediği müstahap olur. Ancak onun mekruh dediği mekruh ve onun mübah dediği mübah olur. Füllani, İkazu Himemi Ulil Ebsar isimli eserinde şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmeden önceki son uygulaması bilindiyse, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumanın sünneti denilir. Yani bu şekilde bir ifade kullanılır. Benim sünnetime ve benden sonraki Hulefai Raşidi'nin sünnetine sarılın hadisinin buna göre yorumlanması gerekir. O zaman hadiste atıf problemi kalmaz. Halifelerin Resulün üzerinde olduğunun, onun uyguladığının dışında uyulacak bir sünneti de yoktur. Ali'ül Kari, Mirkatül Mefatih isimli Mişkatül Mesabih şerhinde şöyle der. Onlar ancak benim sünnetime göre hareket etmişlerdir. Onlara atıfta bulunulması ya onu bildikleri, ya istinbatta bulundukları, ya da sadece onu seçtikleri içindir. Evet. Yine diğer bir alim, El-Mübarek Furi, Tuhfetül Ahfezi isimli eserinde şöyle diyor. Hulefai Raşidi'nin sünnetiyle kast edilen sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna uygun uygun yollardır. Bundan sonra da Ali'l-Kari'nin az önce naklettiğimiz sözlerini naklediyor. Yine Tuhvetü'l-Ahfezi'nin başka bir yerinde şöyle diyor. Hulefai Raşidi'nin sünnetiyle kastedilenin sadece onların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoluna uygun yolları olduğunu anladıysan şayet diye devam ediyor. Büyük alim Eşşevkani'nin şu sözlerini naklediyor devamında. Alimler bu konuda uzun uzun konuştular. Çoğu abuk subuk olan bir takım şekillerde bunu yorumlamaya başladılar. Esas kabul edilmesi gereken Arap dilinin gerektirdiğine göre bu terkibin ifade ettiği şekilde davranmaktır. Sünnet yol demektir. Sanki o şöyle demiştir. Benim yoluma ve Hulefai Raşidi'nin yoluna sarılın. Onların yolu, onun yolunun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun ta kendisiydi. Çünkü onlar sünnete en düşkün ve her şeyde onunla amel eden kimselerdi. Her durumda onlar, büyüğü şöyle dursun, en küçük meselede ona aykırı davranmaktan sakınıyorlardı. Allah'ın kitabındaki ve Resulünün sünnetindeki delil onları zor duruma düşürürse, araştırdıktan ve aralarında görüştükten sonra uygun gördükleri görüşe göre davranırlardı. Bu görüş delil yokluğunda geçerlidir. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir. Görüşleri doğrultusunda davranmaları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden olduğuna göre ve Hulefai Raşidi'nin sünnetine diye ayrıca belirtilmesinin faydası nedir diye sorulacak olursa ben de şöyle derim. Onun faydası şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına yetişmemiş, Hulefai Raşidi'nin zamanına yetişmiş veya hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına hem Raşid halifelerin zamanına yetişmiş bazı kimseler vardır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ortaya çıkmayan bir olay meydana gelmiş ve onu halifeler yapmıştır. Halifelerin sünnetine sarılmanın emredilmesiyle bazı zihinlerde ortaya çıkabilecek şüphe ve zanların giderileceğine işaret edilmiştir. Hadisin verdiği en basit ders, daha önce belirtildiği gibi onların görüşleri de Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünnetidir. Ancak o delil olmadığında başkalarının görüşlerinden üstündür. Hasılı, çoğunlukla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi yapmayı veya yapmamayı kendisine yahut hayatında ashabına nispet ediyordu. Gerçi kendisine nispet edilirken başkasına nispetin yararı yoktur. Çünkü o önder ve örnek kabul edilendir. Bu hadisi açıklarken benim aklıma gelenler bunlardır. Yazarken ona uygun alim sözlerine rastlamadım. Bu yazdıklarım doğruysa Allah'tandır, yanlışsa benden ve şeytandandır. Allah Azze ve Celle'den af dilerim. Evet, Mübarek Furi, Şevkani'nin bu sözlerini naklettikten sonra Allame Es-San'ani'nin şu sözlerini de aktarıyor. Benim sünnetime ve benden sonra Hulefai Raşidi'nin sünnetine dişlerle ısırıyormuşçasına sarılın hadisinde, Hulefai Raşidi'nin sünnetinden kastedilen sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarla cihat, dinin emirlerini güçlendirme gibi yoluna uygun yollarıdır. Hadis, her raşid halifeyi içine alır. Sadece iki şeyhi, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumayı değil. Şeriatın temel esaslarından anlaşılmaktadır ki, raşid bir halife, Peygamber aleyhisselatü vesselamın uyguladığının dışında bir yol getiremez. Özetle, Hulefai Raşidi'nin sünneti, sahabenin din anlayışıdır. Çünkü onlar, anlayış ve uygulama hususunda, peygamberlerinin üzerinde olduğu şeyi, onun yaptığını yapıyorlardı. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İsrail oğullarının başına gelen aynen benim ümmetimin başına da gelecektir. Hatta onlardan birisi annesiyle açıkça zina yapsa benim ümmetim arasında da aynısını yapan olacaktır. İsrail oğulları 71 millete ayrıldı. Benim ümmetimde 73 millete ayrılacak. Bir millet hariç hepsi cehennemdedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o biri hangisidir diye sorulunca şöyle cevap verdi. Bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğu, yapıp uyguladığı yolda bulunanlardır. Evet, bu hasen bir hadistir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Taife-i Mansura'nın kendisinin ve ashabının özelliklerine sahip olduğunu açıklamıştır. Hasılı, ashabı onu örnek alıyorlar ve onun yolundan gidiyordu. Onlar Allah'ın kitabında övülmüş, yolu Kur'an ve sünnet olan önderleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onları övmüştür. Sahabeler bunu hak eden kimselerdi. Onlara uyan herkes Allah'ın lütfu ve rahmetiyle cennete girecek fırkayı naciyedendir. Böylece İrbaz bin Sariye radıyallahu anh ile Abdullah bin Amr radıyallahu anhumanın hadisleri sahabenin istidlal ve istinbattaki metodunu belirtmede birleşiyor. İki hadisi değerlendiren kimse onların aynı meseleden bahsettiğini, söyleniş sebebinin aynı olduğunu anlar. Ümmet ayrılığa düştüğünde o kurtuluş yolu ve can kurtaran simididir. Hakiki, gerçek anlayış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la ashabının üzerinde olduğu, onların üzerinde bulunduğu yoldur. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh rivayetindeki açıklamada sizden kim yaşarsa birçok ihtilaf görecektir. Sonradan ortaya çıkarılan şeylerden sakının çünkü onlar sapıklıktır buyruluyor. İrbaz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadiste geçen birçok ihtilaf hepsi de sapıklık ve bidat yolunda olan sadece helak olanın sapacağı ve sapığın terk edeceği aydınlık yolda birisi hariç 70 küsur fırkaya ayrılacak olan bu dereceye varacak olan fırkaların çoğalmasıdır. İşte işaretleri ve rehberi açık yol bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiği hadiste bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır diye açıklıyor. Evet. Bu hadiste bahsedilen de benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünnetine sarılın hadisindeki mana aynı şeye işaret etmektedir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde olduğu, onun yapıp uyguladığı, onun tertemiz sünnetidir. Ashabının üzerinde olduğu, hidayette olan Hulefai Raşidi'nin ve kıyamet gününe kadar iyilikle, güzellikle onlara uyan, ilimleriyle amil alimlerin sünneti demek olan sünnetidir. Bu yönlendirme ve istidlalde bidatlere yer yoktur. Evet, bazı imamlar bu hususa işaret etmişlerdir. Fakat bunlar bu hususta şerh edilen, imamların açıkladığı içerisinde seçilen, müminlerin yolunun aydınlatılması için delillerle desteklenen açıklamalardır. Hafız İbni Hibban, Allah rahmet eylesin, sahihinde İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi şu başlık altında veriyor. Mustafa'nın ümmetinin ayrılacağı fırkalar arasından fırkayı Naciye'nin özelliğinin anlatılması. Evet, bu başlığın altında şöyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetime sarılın sözünde ümmeti içindeki ihtilafı zikrederken sünnet için çaba gösterenin bunları söylediğine ve kıyamette fırkayı Naciye'nin görüşlerinden başkasına yönelmediğine dair bir açıklama vardır. Allah lütfuyla bizi onlardan kılsın. Bu büyük imamlardan yapılan nakiller yardımıyla hadis doğru manayı ve makul olan görüşü ortaya çıkarmaktadır. O da şudur. Hevanın saptırıcılığından kurtarıcı ve onlara uyanı aydınlık yoldan çeviren şüphe ve şehvet problemlerinden kurtuluş yolu sahabedeki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlama özelliğidir. Çünkü onlar sünneti bol bol aldılar, üstün başarı gösterdiler, şeref veren şeyleri ele geçirdiler. Ümmetten birinin daha sonra onlara yetişme diye bir isteği olamaz. Çünkü onlar hidayet üzere durdular, ilimle yetindiler, keskin bir gözle baktılar. Sait kimse onların doğru yoluna uyandır. Şaki ise sağa ve sola meyledip sapıklık yollarında yürüyendir. Şaşkın, tehlikeli yerlerde, sapıklık alanında heva serabını su zannedip yanına geldiğinde ona dair hiçbir şey göremeyip şeytanı orada bulan ve şeytan tarafından ele geçirilendir. Rezil ve perişan olmaktan Allah'a sığınırız. Evet, bu sahabeler, Allah onlardan razı olsun, iyi olan her şeyi yapmışlar, doğru yolu ele geçirmişlerdir, doğru yol üzerinde bulmuşlardır. Onlar hakkı tatlı ve serin kaynağından almışlar. İslam'ın esaslarını güçlendirmişler, hiç kimseye söz bırakmamışlardır. Nübüvvet lambasından, nübüvvet kandilinden saf ve berrak olarak aldıklarını, onlara güzellikle tabi olanlara vermişler. Bu konudaki senetleri Peygamber aleyhissalatü vesselam, Cibril, Allah azze ve celle şeklinde âli bir isnattı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünneti kalp ve zihinlerinde ona hevayı tercih etmeyecekleri veya şüpheli bir görüşü karıştırmayacakları şekilde üstün ve yüceydi. Onların Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine düşmanlık yapmış olmaları düşünülemez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları bir şeye davet ettiğinde onlar o şeye tek tek ve gruplar halinde adeta uçarak giderlerdi. Onun üzerine atılırlardı. Söylediği şey hakkında delil sormazlardı. Bundan dolayı onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetini en iyi anlayan, uygulayan, istidlal ve istinbat eden kimselerdir. Bu konuda onlarda hassas, ilmi bir metot hakimdi. Bu, onları karşılarına çıkacak her türlü kötü şeylere tabi olmaktan korumuştur. Onun için kitap ve sünnetteki naslar, ilmi metodun gereçleriyle birlikte onların yollarını tarif edecek şekilde gelmiştir. Allah bunu Sebil diye isimlendirmiş, bu şekilde vasıflamıştır. Bu, işaretleri apaçık olan yoldur. Nitekim Sebil kelimesi Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde geçiyor. Nisa suresi 115. ayeti. Kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin sebilinden yani yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bunu sünnet diye nitelemiştir. Sünnet, İzlenen ve yürünülen, takip edilen yoldur. Bu da az önce zikrettiğimiz İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste geçmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Fırka-i Naciye ile Taife-i Mansura'yı kendisiyle ashabının üzerinde olduğuna sarılmak şeklinde belirtmiştir. Geçen haftaki dersimizde de bu konu üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. Bu işaretleri açık olan bir yol olmasaydı ona sarılmak da mümkün olmazdı. Çünkü o zaman birbirinden ayrılması mümkün olmayacak derecede bir karışıklık hakim olurdu. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 137. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Hidayeti bulmuş olurlar. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü düşünün. Sizden sonra sabretmeyi gerektiren günler gelecek. O günlerde sizin üzerinizde bulunduğunuza sarılana sizden 50 kişiye verilecek kadar ecir vardır. Evet, bu ancak gecesi gündüzü gibi olan, sadece helak olanın o yoldan saptığı, sadece sapığın meylettiği ve sadece şüphecinin şüphe ettiği temiz ilmi bir metot için söz konusudur. Selefi hak ettiği şekilde takdir etmeyip onların mevkiini bilmeyen kimseler, selefin nasçı olduğunu, bugünkülerin ifadesiyle hadis mealcisi dedikleri şekilde olduğunu, onların nasların zahirlerini esas aldıklarını ve bunların hiçbirinde kafayı çalıştırmadıklarını, ayrıca onların ifade ettiklerini anlamadan tamamen mücerret olarak naslara teslim olduklarını ve manalarını öğrenmeden Allah'a havale ettiklerini ve ibadetlerden en yararlı gördükleriyle meşgul olduklarını ileri sürdüler. Selefin hassas ilmi metodunun başarısız olduğunu açıklama çabası, halbuki bu kitap ve sünnetin naslarını anlamada kendisine başvurulması, ihtilaf ve ayrılıklarda onunla korunulması gereken bir metod olmasına rağmen, böyle bir çaba aslı faslı olmayan iki zanna dayanır. Bunu kelamcılar nakletmişler ve onaylamışlardır. Birincisi, onların selefin mezhebi daha sağlam, fakat halefin yani sonrakilerin, seleften sonrakilerin mezhebi daha ilmi ve daha hikmetlidir demeleridir. Son derece sapıkça olan bu görüşün geçersizliğini birkaç yönden çelişkili olduğunu şu şekilde ifade edebiliriz. Halef yani sonrakiler sağlamlığı, bilgili olmayı ve hikmeti birbirinden ayırmıştır. İlim ve hikmeti ancak ilim konvoyunda yürüyen ve hikmetin peşinden gelen sağlamlığın esası değil midir? Akıllar sebeple sonucun arasını ayırmayı nasıl caiz kılar? Bu imkansız bir şeydir. Sonrakiler, ikinci bir sebep, Allah'ı ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl insanların en hayırlısından daha iyi bilebilirler? Hayırlı olmak ancak ilim ve hikmette değil midir? Önderlerinin kendilerinden beri olduğu bir mezhepte hangi ilim ve hikmetten söz edilebilir? Öyle bir mezhep ki öncüleri onun yanlışlığını ilan etmiş, kendileri de bu şaşkınlıklarını kabul ve itiraf ederek Allah, Resulü ve ümmetin selefi hakkında öne geçenlerden ve öne aldıklarından pişman olmuşlardır. İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin, Akidetül Hameviye isimli eserinde buna çok güzel bir cevap veriyor şu şekilde. Bu sonrakiler, özellikle din konusunda istikrarsızlık sergileyen, Allah'ı tanımada kalın bir engelin gerisinde olan kelamcıların bir türü olan halef nasıl böyle olabilir? Ulaşacakları halefe atılmalarının sonunu bilen birisi şu beyitleri söyledi. Yemin olsun, ilim yapılan her yeri dolaştım. Çehreler arasında gözümü gezdirdim. Sadece bir şaşkının elini çenesine koyduğunu veya pişman olan birisinin dişini sıktığını gördüm. Bazı ileri gelenlerinin söylediği gibi, taklit ederek veya kitaplarda yazarak söylediklerinin kendi aleyhlerine gerçekleştiğini itiraf ettiler. Şu şiiri söylemişlerdir. Akılların ileri atılmasının sonu zincirlenmektir. Alimlerin gayretinin çoğu sapıklıktır. Ruhlarımız bedenlerimizde yalnız haldedir. Dünyamızın sonu eziyet ve vebaldir. Ömrümüz boyunca yaptığımız araştırmadan, dedikodu toplamaktan başka bir şey elde edemedim. Evet, bu beyitleri Fahrettin Er-Razi söylüyor. Onlardan birisi daha şöyle diyor. Engin denize daldım, Müslümanları ve ilimlerini terk ettim. Beni men ettikleri şeye daldım. Şimdi Rabbim bana rahmetiyle yetişmezse falancanın vay haline. İşte ben annemin inandığı gibi ölüyorum. Evet, bu sözler de İbnül Cüveyni'ye aittir. Yine onlardan birisi şöyle diyor, kelamcılardan birisi. İnsanların ölürken en çok şüphe edenleri kelamcılardır. Sonra durum aleyhlerine gerçekleşince, onlar da Allah'ı gerçekten ve net olarak bilip tanıdıklarına dair bir haber yoktu. Bundan dolayı onlar hiç hükmüne düştüler. Bu kusurlu, nasipsiz, düşük, geride kalmış ve şaşkınlar, ilk önceki öne geçen muhacir, ensar ve onlara iyilikle tabi olan peygamberlerin mirasçılarından, rasullerin halifelerinden, hidayet rehberlerinden, karanlığı aydınlatan kandillerden, kitabın kendileriyle var olduğu, onların da kitap ile var olduğu kimselerden, kitabın onlarla konuştuğu, onların da kitapla konuştuğu, Allah'ın kendilerine diğer peygamberlerin tabiilerine üstünlük sağlamalarını gerçekleştiren ilim ve hikmeti verdiği, başkalarının hikmeti onlara katılsa karşı karşıya gelmek isteyenin mutlaka utanacağı bilgilerin asıllarını ve gerçeklerin sırlarını bilenlerden Allah'ın ayetlerini kim nasıl daha iyi bilebilir? Ayrıca ümmetin en hayırlı nesli, ilim ve hikmette özellikle Allah'ı, isimlerinin ve ayetlerinin hükümlerini bilmede, onlara nispetle bu aşağılık ve düşkünlerden daha eksik olur. Yahut felsefecilerin yavruları, Hintlerin ve Yunanların tabileri, Allah'ı nasıl peygamber varislerinden, Kur'an ve iman sahiplerinden daha iyi bilebilirler? Muhammed bin Ali Şevkani, Allah rahmet eylesin, Et-Tuhef fi Mezahibis Selef isimli eserinde şöyle diyor. Fakat halefin daha bilgili olduğunu iddia ettiler. Elde ettikleri halefe ait bu daha bilgili olmanın sonu, araştırmacılarının ve zekilerinin koca karlarının dinini temenni eder hale gelmeleri ve avam halkı tebrik etmeleriydi. Onların ulaştığı son nokta bu olmuştur. Şu daha ilimli olmayı düşün ki, onunla cahilliği kazanan basit cehalet ehli için bunu tebrik ediyor ve onların dinini din edinip onların yolunda yürümeyi temenni ediyor. Bu avazı çıktığı kadar bağırıyor, en açık şekilde talep ettikleri daha ilimli olma iddiasını cehaletin daha iyi olduğuna delil gösteriyor. Sahibinin kendi aleyhinde cahilliğin daha iyi olduğu itirafında bulunduğu gaye ve sona ulaşıldığında, cahil ve yoksun olmayı istediği ilim hakkında ne düşünürsün acaba? Bunda ders alacaklara ibret, görenlere de açık bir delil vardır. Bari onlar başlangıçta içine girdikleri bu bilgileri bilmemeye çalışsalardı, onların sorumluluklarından kurtulsalardı, yorulmasalardı, şu şiiri söyleyen gibi söyleselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Durumu sonuna kadar görüyorum ama sonu başlangıç oluyor. Evet, bu temenniden ve avamı tebrik etmekten kurtulsalardı kazançlı çıkarlardı. Çünkü akıllı aynı dereceyi veya aşağısını istemez. Kendisinden daha düşük olanı ve aynı seviyede kalmayı istemez, bunu tebrik etmez. Bu ancak derecesi ve mevkii kendisinkinden daha yüksek olan için mümkündür. Basit cahilliğin derecesinin ondan daha yüksek olduğu bir ilme hayret edilir. Böylesi bir gariplik duyuldu mu acaba? Benzeri nakledildi mi? Tanıdığımız bu grubun yükümlülük ve sorumluluğu o gruplardan daha az olduğuna göre, maksatlarındaki bozukluk, kaynaklarının geçersizliği, açık olan İslam'ın ve Müslümanların büyüklüğünü gösteren görüntüler isteyen, onun hakkında şüpheler çıkaran, dinde tenkide götüren meseleler dile getiren ve dinin mensuplarını ondan nefret ettirmeye çalışan gruplar gibi öbür gruplar hakkında ne düşünürsün? Böylece anlıyorsun ki işlerin en hayırlısı doğru ve hak olarak öncekilerdedir. Selefin işleridir. İşlerin en kötüsü de daha önce benzeri görülmeyerek sonradan ortaya çıkarılanlardır. Evet, bu görüş katmerli bir cahilliktir. Halef, sonradan gelenler, selefin görüşünden habersizdir. Onlar kendilerinin cahil olduklarını bilmiyorlar. Aslında öyle olmadığı halde kendilerini bir şey zannediyorlar. Allame Es-Sefarini, Levami'ül Envaril Behiye isimli eserinde şöyle der. Ellerinde kesin bilgi olmayan, selefi takdir etmeyen, Allah'ı, Resulünü ve ona inananları emredilen bilgiye göre tanımayan bazı kimselerin, selefin daha sağlam, halefin daha bilgili ve hikmetli olduğunu söyledikleri gibi, halefin seleften daha bilgili olmaları imkansızdır. Böyle bir iddiaya imkan yoktur. Bunlar selefin yolunun anlamadan sadece Kur'an ve hadis ifadeleriyle iman olduğunu zannettiler. Bu ümmilerin derecesidir. Yine onlar zannettiler ki, halefin yolu çeşitli mecaz ve garip kelimelerle nasların asıllarından uzaklaşmış manaları çıkarmaktır. Bu bozuksa manası üstün durumda olan İslam'ı devreden çıkarmaktır. Böylece selefin yolunu yalanladılar, halefin yolunu onaylamakla da sapıttılar ve iki batılı bir araya getirdiler. Birincisi selefin yolunu bilmemek ve onlara iftira etmek. İkincisi hem bilmemelerinin yanında başkalarının yolunu onaylamakla sapıklığa düşmek. Kur'an delilleri mi yoksa Yunan mantığı mı? İbn-i Kayyim el-Cevziye, Miftah-ı Darissaade isimli eserinde şöyle diyor. Birçok cahil, şeriatta delil getirme olmadığını, şeriatla gönderilenin, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, tartışmaya girmemek üzere hasımlarına karşı delil getirmediği zannına düşebilir. Cahil mantıkçılar ve Yunan'ın yavruları, şeriatın cumhura, halk kesimine hitap olduğunu, onda delil ileri sürme olmadığını, peygamberlerin hitabet yoluyla halka davette bulunduklarını, kendilerini ve kendi görüşlerinde olanları kastederek delillerin havasa ait olduğunu zannediyorlar. Bunların hepsi onların şeriatı ve Kur'an'ı bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Kur'an, tevhid, yaratanın ve ahiretin ispatı, Rasullerin gönderilmesiyle ilgili meselelerde delil ve hüccetlerle doludur. Kelamcılar ve başkaları bunlara dair sahih bir delil zikretsin de en açık ifade, en mükemmel mana ve sorulardan uzak bir şekilde Kur'an'da bulmaz. Nitekim önceki ve sonraki usta kelamcılar bunu itiraf etmişlerdir. Ebu Hamid Gazali İhya isimli eserinin başlarında şöyle diyor. İlmin kısımlarında kelam ve felsefeyi niye getirmedin ve onların kötü veya iyi olduklarını niye açıklamadın dersen, bil ki kelamın ihtiva ettiğinin sonucu yararlanılan delillerdedir. Kur'an ve haberlerde bu zaten mevcuttur. Onlardan çıkarılan ya kınanan tartışmadır ki o da bidatlerdendir, cedel de bidatlerdendir ya da fırkaların çelişkiye düşmeleri, çoğu insanların tabiatının hoşlanmadığı ve kulakların duymak istemediği abuk subukluk ve saçmalıklar olan görüşleri uzun uzun nakletmekle ilgili olması sebebiyle yapılan kavgalardır. Bunların bir kısmı da dinle alakası olmayan şeylerle karışılmasıdır. İlk dönemde bunlarla ilgili hiçbir rivayet yoktu. Fakat şu anda onun hükmü değişti. Kur'an'ı ve sünneti gereğinden uzaklaştıran bidatler ortaya çıkınca kendileri için bazı şüpheler türetti. Yine kendileri için birleştirici bir söz düzenledi. Zaruret gereğince o sakıncaya izin verilmiş oldu. Er-Razi, Aksamul Lezzat adlı eserinde şöyle diyor. Kelam kitaplarını ve felsefi metotları inceledim. Onların susuzun susuzluğunu gidermediklerini, dertlinin derdine deva olmadıklarını gördüm. Yolların en yakınının Kur'an yolu olduğunu gördüm. İspat konusunda, yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir sıfatı ispat konusunda, güzel sözler ancak ona yükselir. Fatır Suresi 10. ayet. Ve Rahman arşa kurulmuştur. Taha Suresi 5. ayet. Bu ayetlerini okuyorum. Nefi, reddetme konusunda da onun benzeri hiçbir şey yoktur. Yani Şura 11. ayetini okuyorum. Benim gibi deneyen benim gibi öğrenir. Haber vasıtasıyla içine doğan Kur'an delaletine göre onun gösterdiği şey budur. Aksi takdirde gösterdiği delil ve akılla ilgili delalet duymaya ve akla dayanan bir delil olur. Bu Kur'an'ı farklı yapan husustur. Onu bilen ilimde derinleşen alimlerden olur. Bu kalbin ve ruhun hoşuna giden, aklı artıran, basireti aydınlatan ve delili güçlendiren ilimdir. Hiçbir alimin onu delil olarak getireni susturma imkanı yoktur. Ona itiraz edenin delili felç olur ve hasmın şüphesini yok eder. Onunla kalpler fethedilir, Allah ve Resulüne icabet edilir. Fakat bu ilme sahip olanlara asırlar ancak tek tek müsaade ediyor. Kur'an'ın delaleti akli ve kesindir. Şüpheler onun karşısına çıkamaz. İhtimaller ele geçiremez, onu anladıktan sonra kalp ondan asla vazgeçemez. Ömrümü kelam konusunda delil aramak üzere geçirdim. Sadece delile olan uzaklığımı artırdım. Düşünüp incelemek üzere Kur'an'a başvurdum. Bir de baktım ki, gerçekten delil benimle birlikte, hem de onu hissetmeden bunun üzerine şöyle dedim. Vallahi benim gibisi ancak şu şiiri söyleyenin dediği gibidir. Tuhaf şeylerdendir. Tuhaf şeyler de çoktur. Sevgilinin yakın olup da ulaşılamaması böyledir. Mesela çöldeki develer gibi. Susuzluk onları öldürür, halbuki su onların sırtında taşınmaktadır. Evet, Razi yine şöyle diyor. Kur'an'a başvurunca onun hakem ve delil olduğunu gördüm. Yine onda kelamcıların kitaplarında söyledikleri her hak toplansa, söz ve ifade güzelliği, açık seçik olmak, iyi korunmak, şüpheli hususlara dikkat çekmek ve onların cevabını göstermekle birlikte, muhteva ve manasıyla Kur'an'ın surelerinden tam bir sure olabilecek Allah'a ait delil ve hüccetler gördüm. O şöyle denildiği gibi hatta denilenin de üzerindedir. O gönüldekine yetti ve ona şifa verdi. Söz söylemede akıllıya ne ciddi olanı bıraktı ne de şakayı. Bundan sonra kelamın askerleri eskiden olduğu gibi bana gelmeye ve zihnimde toplanmaya başladılar. Artık kalp onların içeri girmesine izin vermiyor, kabul etmiyor, onlar da gerisin geriye dönüp gidiyorlardı. Kastedilen şu, Kur'an delil getirmeyle doludur. Onda her türlü delil ve sahih kıyas mevcuttur. Allah, Resulüne delil getirmesini ve tartışmasını emretmiştir. Nahl suresinin 125. ayetinde şöyle buyruluyor. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Yine Ankebut 46. ayetinde, ehli kitapla en güzel şekilden başkasıyla mücadele etmeyin. Yani akılcıların Kur'an dışında aradıkları şeyler Kur'an'ın içerisinde zaten mevcuttur o manada. Bunlar Kur'an'ın inkarcılarla olan münazaralarıdır, tartışmalarıdır ve onda yer almaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la sahabilerinin hasımlarıyla yaptıkları münakaşa ve onlara karşı ileri sürdüğü deliller de yine böyledir. Bunları ancak aşırı cahil inkar eder. Allah'ın kitabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve sahabilerin sözlerinden oluşan delilde selefin yoluna uyanların övülmesi, bunu yapmayanların yerilmesi vardır. Bunlar böyle bir şeyin gerekliliğini, bunun kurtuluş yolu ve can simidi olduğunu belirten hususlardır. İşte biz, yakin, kesin iman, yakin ağacı hakkında müminlerin yolunu genişletmek için şüphe içinde olanın şüphesini 10 küsur okla vuracağız. Böylece bolluk içindeki tepesinden imanın tadını toplayalım ve güzel kokular içinde yapraklı gövdesinin altında yaşayalım. Birincisi, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İslam'a ilk girenlerin birincileri, muhacirler ve ensar ile iyi işlerle onların ardından gidenlerdir. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Onlara altlarından nehirler akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. Tevbe suresi 100. ayet. Ayet şuna delalet etmektedir. Yaratıkların Rabbi, yaratıkların en hayırlısına uyanları övdü. Anlaşıldı ki onlar, bir söz söylediklerinde, birisi onlara uyarsa, o kişinin övülmesi, hoşnutluğu hak etmesi gerekir. Eğer onların tabi olmaları başkalarından farklı olmazsa övgü ve hoşnutluğu hak etmezler. İkincisi, Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 110. ayetinde şöyle buyurmuştur. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere yaratıldınız. İyiliğe çağırıp kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a iman edersiniz. Allah onların diğer ümmetlerden üstün olduklarını belirtti. Bu onların mutlaka doğru olmalarını gerektirir. Çünkü onlar aydınlık yoldan asla sapmayacaklardır. Allah onların her türlü iyiliği emretmelerine ve her türlü kötülükten men etmelerine karar vermiştir. Bu da Allah'ın yeryüzünün ve üzerindekilerin varisi oluncaya kadar onların anlayışının daha sonrakilere karşı delil olmasını gerektirir. Bu herkes içindir. Sadece sahabe nesli için değildir. Diye bir itiraz gelirse, buna şu şekilde cevap verilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin insanlar içerisinden çıkarılmış olmayı ve onların iyiliği emredip kötülükten yasaklamaları, onların ayrıcı vasfı olması herkes içindir denilirse, buna verilecek cevap şudur. Onlar işin başından buna muhatap olanlardır. İyilikle onlara tabi olanlar ancak bir kıyas veya ilk delilde olduğu gibi bir delille buna dahil olurlar. Genellikle kabul edildiğine göre sahabiler hitabın kapsamına ilk girenlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan arada herhangi bir vasıta olmaksızın ilk alanlar ve vahiyle doğrudan doğruya ilgi kuranlardır. Onlar onun kapsamına girmeye başkalarından daha layıktırlar. Çünkü Allah'ın verdiği niteliklere mükemmel bir şekilde sadece onlar sahip olmuşlardır. Niteliğin gerçek durumuna uygunluğu onların övgüyle başkalarından daha layık olduğunu ispat etmektedir. Üçüncüsü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. En hayırlı insanlar benim asrımdakiler, sahabilerdir. Sonra onlardan sonra gelenler, yani tabiinler ve onlardan sonrakilerdir. Tabiinin tabiini. Daha sonra bazı insanlar gelir ki, birinin şahitliği yeminini, yemini de şahitliğini geçer. Evet, sahabe dönemini ispat eden hayırlılık, onların renklerinde, bedenlerinde veya mallarında değildir. Kitap ve sünneti iyi bilen, akıllı bir kimse, bunların hiçbirinin kastedilmediğinde şüphe etmez. Çünkü İslam'da hayırlılığın ölçüsü, kalplerin takvası ve salih ameldir. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştur. Allah şekillerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bunu İmam Müslim rivayet eder. Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının kalplerine bakmış, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden sonra onları kullara ait kalplerin en hayırlıları bulmuş, onlara sonrakilerin yetişemeyeceği bir anlayış vermiştir. Bundan dolayı sahabenin güzel gördüğü Allah katında güzeldir. Sahabenin kötü gördüğü Allah katında kötüdür. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Allah kulların kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini kullara ait kalplerin en hayırlıları buldu. Onu kendisine seçti ve risaletiyle onu gönderdi. Sonra Muhammed aleyhisselatü vesselamın kalbinden sonra kulların kalplerine baktı. Onun ashabının kalplerini kullara ait kalplerin en hayırlısı buldu. Böylece onları dini uğrunda savaşmak için peygamberinin vezirleri yaptı. Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir. Kötü gördükleri Allah katında da kötüdür. Bunu Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud et-Tayalisi ve Hatib el-Bağdadi mevkuf olarak hasen bir isnatla rivayet etmişlerdir. Ebu Cuhayfe şöyle anlatıyor. Ali radıyallahu anh'e sizin yanınızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan kalan yazılı bir şey var mı diye sordu. O da hayır, biz de Allah'ın kitabından, Müslüman oğluna verilen bir anlayıştan ve şu sayfenin içinde olanın dışında başka bir şey yoktur diye cevap verdi. Ben peki bu sayfanın içinde ne var diye sorunca onun içinde diyetin, esiri kurtarmanın ve bir kafir karşılığında Müslümanın öldürülemeyeceğinin hükmü vardır dedi. Böylece sahabenin kitap ve sünnet anlayışı bu ümmetin sonuncusuna kadar sonrakilere delil olmuştur. Bundan dolayı onlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bakara 143. ayetinde. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir, vasat bir ümmet yaptık. Allah Azze ve Celle onları hayırlı ve güvenilir kimseler kılmıştır. Onlar ümmetlerin en erdemlileri, söz, davranış ve iradelerinde en doğru ve en güvenilir olanlarıdır. Bu sebeple onlar insanlara şahit olmayı, örnek olmayı hak etmişlerdir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onları övmüş, namlarını, şanlarını yüceltmiş ve onları en güzel şekilde kabul etmiştir. Allah katında kabul edilen şahit, ilim ve doğrulukla şahitlik edendir. Nitekim Zuhruf suresi 86. ayetinde ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler buyuruluyor. Evet, Allah Azze ve Celle madem ki bu sahabeleri şahit kılmış ve şahitlik de ancak ilimle mümkün, demek ki sahabelerde ilmi bir metot, menheç mevcuttur. Onların şahitlikleri Allah katında kabul edildiğine göre din anlayışlarının da onlardan sonrakilere delil olacağında şüphe yoktur. Çünkü bu ayet, Zuhruf suresi 86. ayeti, kesin olarak bu manayı ifade ediyor. Ümmet, sahabiler dışında hiçbir ümmetin güvenilir olduğunu bildirmemiştir. Ehl-i sünnet vel cemaat onları tamamen tezki etmiştir. Başkalarının aksine, istisnasız, rivayet ve dirayeti onlardan almışlar. Onlar sadece imameti sahih ve adaleti sabit olanı tezki etmişlerdir. Yani dallin, bidat fırkaları sadece imameti ve adaleti sabit olan tezki etmişler, sahabeler arasında ayrım yapmışlardır. Bu iki özellik insana ancak sahabenin peşinden yürüdüklerinde verilir. Böylece sahabenin anlayışının kitap ve sünnetin naslarını yönlendirmede başkalarına nazaran delil olduğunu ortaya koyuyor. Bundan dolayı onların yoluna uyulması emredilmiştir. Lokman suresi 15. ayetinde bana yönelenlerin yoluna uy buyurulmuştur. Her bir sahabi Allah'a yönelmişti. Allah onları sözün iyisine ve amelin salih olanına ulaştırmıştı. Bunun delili şu ayettir. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer suresi 17-18. ayetler. Kitap ve sünnet olarak Allah'ın dinini anlamada onların yoluna uyulması bir vaciptir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle onlardan başkasının yoluna uyanı cehennemle tehdit etmiştir. Orası da ne kötü bir varış yeridir. Şöyle buyurmuştur Nisa suresi 115. ayetinde. Kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onun yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Ayetten anlaşılan şudur. Allah müminlerin yolundan başkasına uyanı tehdit ediyor. Allah'ın şeriatını anlamada onların yoluna uymanın şart ve ona aykırı davranmanın sapıklık olduğunu bildiriyor. Bu delil olmadığı halde hitap delili istidlaldir denilirse bunun delil olduğunu gösteren şeyler şunlardır. Ya'la bin Umeyye şöyle naklediyor. Ömer bin el-Hattab'a şöyle dedim. Kafirlerin size saldırmasından korkarsanız namazı kısaltmanızdan dolayı size bir günah yoktur. Nisa 101. ayeti. Halbuki halk şimdi güven içindedir deyince Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Senin şaştığın bu işe ben de şaşmıştım da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sormuştum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurdu. Bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Onun için Allah'ın sadakasını kabul edin. İmam Müslim rivayet eder bunu. İki sahabe yani Ya'la bin Ümeyye ile Ömer bin Hattab radıyallahu anhuma bu ayetten namazı kasretmenin, kısaltmanın korku şartıyla kayıtlı olduğunu, halk güvenlik içinde olunca onu kısaltmayıp tamamlamanın şart olduğunu anlamışlardı. Bu mevhumu muhalefet denilen hitap delilidir. Ömer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onun anladığını onayladı, doğruladı fakat ona burada onun muteber olmadığını açıkladı. Çünkü Allah size sadaka verdi, siz de onun sadakasını kabul edin buyurdu. Ömer radıyallahu anh'ın buradaki anlayışı doğru olmasaydı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başlangıçta bunu onaylamaz, sonra da bu tevcihi, bu yönlendirmeyi yapmazdı. Aleykümselam ve rahmetullah. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Ümmü Mübeşşir şöyle demiştir. Hafsa'nın yanında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. İnşallah ağaç altında biat edenlerin hiçbiri cehenneme girmeyecek. Hafsa, hayır Allah'ın Resulü deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam ona çıkıştı. Bunun üzerine Hafsa şöyle dedi. Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Meryem suresi 71. ayetini okudu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da şu cevabı verdi. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ki bu bir sonraki ayetidir. Meryem 72. ayetidir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Evet, bu da İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Müminlerin annesi Hafsa radıyallahu anha, cehenneme uğramanın herkes için olduğunu, ayette geçen ve uğrama diye tercüme edilen varit kelimesini duhul, girme anlamında anlamıştı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun problemini ondan sonraki ayetle gidermişti. Yani sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız ayetiyle onun kafasındaki müşkülatı gidermişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce onun anladığını onayladı. Sonra ona olumsuz girişin, yani buradaki vurudun, duhulün olumlu uğrama olmadığı, birincinin muttaki ve salihlere ait olduğu açıklamasını getirmişti. Bundan maksat onlara azabın olmamasıdır. Onlar oradan hiçbir kötülük ve azapla karşılaşmadan cennete geçeceklerdir. Diğerleri bunun aksine bir durumla karşılaşırlar. Allah'a hamdolsun hitap delilinin güvenilen ve anlama konusunda esas kabul edilen bir delil olduğu bu rivayetlerinde açıkça anlaşılıyor. Allah Azze ve Celle'nin müminlerin yolundan başkasına uyar sözünün hitap delili olmadığını ancak onun akli bir taksimle delil getirme olduğunu bilmemiz yeter. Çünkü müminlerin yoluna uymakla onların yolundan başkasına uyma arasında üçüncü bir kısım yoktur. Allah onların yolundan başkasına uymayı haram kıldığına göre onların yoluna uymak şarttır. Bu açık ve şüphe götürmeyen bir husustur. Eğer iki kısım arasında üçüncü bir kısım var, ona da asla uyulamaz denilirse şöyle deriz. Bu akılların dile getirdiklerinin en zayıfıdır. Çünkü asla uyulmaması, esasa uyulmaması, tek söz yüzünden başkalarının yoluna uyulmasıdır. O tek söz de Allah Azze ve Celle'nin şu sözüdür. Hak'tan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl sapıklığa döndürülüyorsunuz? Yunus 32. Böylece iki kısım oldu, üçüncüsünün olmadığı açıklığa kavuştu. Biz müminlerin yolundan başkasına uymanın bu tehdidi gerektirdiğini kabul etmiyoruz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelme durumunda söz konusudur. Müminlerin yolundan başkasına uymanın kesin olarak haramlığını gerektirmez denilirse deriz ki bilmektedir ki karşı gelmek tehdidi gerektirmesi için tek başına haram kılınmıştır ve başkasına bağlı değil bağımsızdır. Nitekim Allah Azze ve Celle Enfal suresi 13. ayetinde kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah azabı şiddetli olandır buyuruyor. Anlaşılıyor ki tehdit her biri için tek başınadır. Bu durum tehdidi tek başına gerektirmektedir. Bazı hususlar buna delalet ediyor. Müminlerin yolundan başkasına uymak tek başına haram kılınmış olmasaydı diğer sözler gibi karşı gelmekle birlikte haram kılınmazdı. Müminlerin yolundan başkasına uymak tek başına tehdide girmezse lüzumsuz bir söz olur ve söylenmesine gerek kalmazdı. Onun atfedilmesi birincisi gibi tek başına bağımsız bir illet olduğunu ortaya çıkarır. Biz tehdidin müminlerin yolundan başkasına uyana olduğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu kişiye hidayeti belli olduktan sonra söz konusudur. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeyi zikretti ve onda hidayetin belli olmasını şart koştu. Sonra ona müminlerin yolundan başkasına uymayı atfetti. Hidayetin belli olması, müminlerin yolundan başkasına uymayı tehditte şart olmasını gerektiriyor denilirse, bunun cevabı da şöyledir. Yüce Allah'ın müminlerin yolundan başkasına uyar sözü, kendisine hidayet belli olduktan sonra peygambere karşı gelen sözüne atfedilmiştir. Birincinin kayıt altına alınması ikincinin şartı olmuyor burada. Atıf sadece kayıtsız şartsız bir araya getirmek ve hükümde ortaklık içindir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin şu sözüdür. Onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Anlaşılmaktadır ki her iki durum tek başına tehdidi gerektirir. Bunun delilleri şu şekilde. Hidayetin belli olması, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a karşı gelmede şarttır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği hidayeti bilmeyen karşı gelmekle nitelenemez. Müminlerin yoluna uyma ise kendisindeki hidayettir. Ayetten müminlerin övüldüğü anlaşılıyor. Onların yoluna uymak, hidayetin belli olması şartına bağlansaydı, onların yoluna uyma, yolları olduğu için olmaz, aksine hidayetin belli olması için olurdu. O zaman onların yoluna uymanın, tabi olmanın hiçbir faydası da olmazdı. Böylece müminlerin yoluna uymanın kurtuluş olduğu anlaşılıyor. Sahabenin din anlayışı başkaları için, sahabeden sonra gelenler için delildir. Kim ona karşı çıkarsa sapıklığı istemiş, zorla bir yere girmiş olur. Cehennem ona yeter, orası ne kötü kalınacak yerdir. Hak olan budur, buna sarılıp bahaneleri terk etmek gerekir. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 101. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Sahabeler Allah'a bağlıydılar. Çünkü Allah kendisine bağlananın dostudur. Nitekim Hac Suresi 78. ayetinde şöyle buyuruluyor. Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır o. Allah'ın onlara olan dostluğunun tam olduğu ve en büyük yardım yaptığı bilinmektedir. Çünkü onlar Allah'a bağlıydılar. Allah'ın şahitliğiyle hidayete erenleridir onlar. Hidayete erene uymak şer'an, aklen ve fıtraten şarttır. Bundan dolayı Allah onları kendi emriyle doğruyu bulan muttakilerin önderleri yaptı. Çünkü onlar sabretmişler ve kesin olarak inanmışlardı. Furkan Suresi 74. ayetinde bizi takva sahiplerine önder kıl duası zikredilir. Her takva sahibi onları önder kabul eder. Takva şarttır. Allah Azze ve Celle bunu burada belirtilmesi zor olan birçok ayette açıklamıştır. Onları önder kabul etmek şarttır. Onların yolundan ayrılmak ise fitne ve sıkıntıya sebep olan husustur. Secde Suresi 24. ayetinde şöyle buyruluyor. Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. Bu özellik Musa Aleyhisselam'ın ashabı hakkında gelmiştir. Allah sabır ve kesin inançlarından, yakinlerinden dolayı onları daha sonrakilerin kendilerine rehber kabul edecekleri önderler yapmıştı. Çünkü dinde önderlik ancak sabır ve kesin iman ile elde edilir. Bilmektedir ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri bu özellik ve niteliğe Musa Aleyhisselam'ın ashabından daha layık idiler. Çünkü onların inanç ve sabırları bütün ümmetlerden daha mükemmeldi. Onlar imamete, önderlik makamına daha layıktılar. Bu Allah'ın onlar hakkındaki şehadeti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara olan övgüsüyle sabittir. Bundan dolayı onlar bu ümmetin en bilgilileri, en alimleridirler. Fetva ve görüşlerine başvurmak, hissi, akli ve dini yönden onların kitap ve sünnet anlayışlarına bağlanmanın gerekliliğini getirir. Muvaffakiyet Allah'tandır. Aleykümselam ve rahmetullah. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte akşam namazını kıldık. Sonra otursak da onunla beraber yatsıyı da kılsak dedik ve oturduk. Derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi ve siz hala burada mısınız dedi. Biz de ey Allah'ın Resulü seninle beraber akşam namazını kıldık. Sonra oturalım da seninle birlikte yatsıyı da kılalım dedik. İyi ettiniz veyahut isabet ettiniz buyurdu. Arkasından başını göğe kaldırdı. Çoğu zaman başını göğe kaldırırdı ve yıldızlar semanın güvencesidir. Yıldızlar gidince göğe vaad olunan gelir. Ben ashabım için bir güvenceyim. Ben gidince ashabıma vaad olunanlar gelir. Ashabım da ümmetim için bir güvencedir. Ashabım gidince ümmetime vaad olunan şeyler gelir dedi. İmam Müslim rivayet eder bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabilerinin İslam ümmeti içinde sonrakilere nispetini kendisinin ashabına nispeti ve yıldızların göğe nispeti gibi yaptı. Bilinmektedir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu teşbihi sahabenin din anlayışına uymanın gerekli olduğu konusunda ümmetin peygamberine başvurmasının benzerini getiriyor. Çünkü o Kur'an'ın mübeyyini, Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Ashabı da onun ümmetine yaptığı açıklamanın aktarıcılarıdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam masumdur, günahsızdır, korunmuştur. O hevasına, keyfine göre konuşmaz. Ondan ancak doğruluk ve hidayet görülür. Ashabı doğru ve güvenilir kimselerdir. Sadece doğruyu konuşurlar ve doğru olanı yaparlar. Yine Allah yıldızları kulak hırsızlığı yapan şeytanlara atılan taşlar yaptı. Şöyle buyurmuştur. Biz size en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmalar için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Saffat suresi 10. ayet. Yine Mülk suresinin 5. ayetinde andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık. Sahabiler de bu ümmetin ziynetidirler. Onlar cahillerin yaptığı tevillerin, sahtekarların sahiplenmelerinin ve aşırıların tahriflerinin kontrolcüsüydüler. Bu kötü şeyleri yapanlar Kur'an'ı parça parça etmişler, hevalarına uymuşlar, sağa sola dağılıp gruplar haline gelmişlerdir. Evet, sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ihtilafa düşmüşlerdir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güvence oluşu onlardan kalkmıştı. Sahabeler de kendilerinden sonra gelenler için bir güvence olarak niteleniyor bu hadis-i şerifte. Yıldızlar da kara ve denizin karanlıklarında sayelerinde yolların bulunabilmesi için, yeryüzünde yaşayanlar için birer fener kılmıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 16. ayetinde o daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar. Ve En'am Suresi 97. ayetinde o kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızlar yaratandır buyurulmuştur. Şehvet ve şüphe karanlıklarından kurtulmak için de sahabeye uyulur ve onlar örnek kabul edilir. Kim onların anlayışından yüz çevirirse elini çıkardığında neredeyse onu göremez hale geldiği kat kat olan karanlıkların içine düşerek kaybolur gider. Sahabenin anlayışıyla Allah ve Resulünün maksadını ifsad etmek için fitne peşinde koşan ve Kur'an'la sünnetin tevil edilmesini isteyen insan ve cin şeytanlarının bidatlerinden Kur'an ve sünneti korumuş oluruz. Evet, bundan sahabenin anlayışıyla kurtulmamız mümkündür. Sahabenin anlayışı kötülük ve sebeplerinden koruyucu idi. Eğer onların anlayışıyla delil getirilmeseydi, ondan sonrakilerin anlayışı sahabe için güvence ve başvuru kaynağı olur gibi bir anlama gelirdi ki bu da imkansız, saçma bir söz olur. Onların sevilmesinin ve onlara buğz edenlerin yerilmesinin gerekli olduğu konusunda Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde pek çok deliller vardır. Ashabıma sövmeyin. Biriniz Uhud Dağı kadar altın bağışlasa onların bir mütlük ve onların o bir müdün yarısı kadar bağışının sevabına dahi ulaşamaz sözü işte bu hadislerden birisidir. Bunu Buhari rivayet eder. Buhari ve Müslim rivayet eder. Bu onların sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, bir arada bulunmuş veya onunla konuşmuş olmalarından dolayı değildir. Ona aşırı bağlılıklarından ve onun sünnetine göre hareket etmelerinden dolayı böyle olduğu içindir. Bu kesindir. Onların anlayışının menheç sözlerinin Müslümanın yüzünü başka tarafa dönemeyeceği kıble haline getirilmesi gerekir. Bu hadisin söyleniş sebebi de açıktır. Hitap, sahabi Halid bin Velid radıyallahu anh'a yapılmıştır. Bazı sahabilerin bir veya yarım mütlük bağışları Allah katında Uhud kadar olandan üstündü. Bu da onların fazilet önceliklerinden ileri geliyordu. Yani bu rivayetin sebebi vuruduğuna bakacak olursak, hatırlayacak olursak şöyle, fetihten önce, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlarla, fetihten sonra Müslüman olanlar arasında bir ayrım vardı fazilet bakımından. Fetihten önce Müslüman olan birisiyle arasında Halid bin Velid'in bir mesele geçiyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyordu. Bunun üzerine Halid bin Velid de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ashabıma sövmeyin, onlardan birinin bir müddük bağışına sizin Uhud Dağı kadar yaptığınız bağış ulaşamaz buyurarak ihtar ediyordu. Evet, sahabeler arasında bu fazilet önceliği vardı. Bu öncekilerle sonrakiler arasında uzun mesafeler olduğunda şüphe yoktur. Durum böyle olunca birazcık aklı olan onların din anlayışlarının en doğruya ulaştıran hidayet yolu olamayacağını nasıl caiz görür? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir hadisi şöyle: benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünnetine dişlerle ısırır gibi sarılın. Hadis şu anlama geliyor: Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ihtilaf ettikleri takdirde sahabesinin anlayışına göre kendi sünnetine sarılmasını emretmiştir. Nitekim daha önce açıklanmıştı bu. Bu hadisteki ince noktalardan birisi şu: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi sünnetini zikrettikten sonra o ikisine dişlerle ısırın dememiş, onlara ısırın dememiş, çoğul kullanmamış. Çünkü kendi sünneti ve Hulefai Raşid'in sünneti aynı yol ve aynı menheş demektir. Ona demiştir, ona sarılın demiştir. Bu da ancak doğru ve açık anlayışla, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sahabilerinin anlayışına göre bağlanmak olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Fırka-i Naciye ile Taife-i Mansura'nın yol ve menhecini tarif ederken söylediği, bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğu yolda olanlar sözü de bunlar arasındadır. Bu hadisler arasındadır. Şayet birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ondan sonra ashabının anlayışının önünden ve arkasından batılın gelemeyeceği yol ve menheç olduğunda kuşku yoktur. Fakat selefin yolunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ashabının anlayışı olduğunu gösteren delil nedir denilirse şöyle cevap verilir: bu zikredilen kavramlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Hulefai Raşidin'in döneminden sonra ortaya çıkmıştır. Önceki sonrakine nispet edilmez. Bunun tam tersi yapılır. Anlaşıldı ki bu yollarda yürümeyen ve bu yolları takip etmeyen grup aslı üzere kalandır. Biz ümmetin fırkaları içinde hadisçiler dediğimiz selefi salihin tabilerinden olan ehli sünnet ve cemaatten başkalarının sahabeyi kabul etmediklerini görüyoruz. Diğer sapık fırkalara baktığımız zaman sahabelerin menhecin noktasında nasıl yaklaştıkları malumdur. Diğer fırkalarda mesela ileri gelenleri sahabenin çoğunu tenkit etmişken, güvenilir olma özelliklerini kabul etmemişlerken ve Ali, Talha ve Zübeyir bir tutam ot için şahitlik etseler bile ben onların şahitliklerine göre hüküm vermem diyen Vasıl bin Ata gibi onları sapıklığa nispet etmişlerken Mu'tezile sahabeyi nasıl kabul eder? Hariciler ise dinden çıkıp Müslüman cemaatinden ayrılmışlardır. Ali radıyallahu anh'ı, iki oğlunu, İbn Abbas'ı, Osman'ı, Talha'yı, Ayşe'yi, Muaviye'yi, Allah hepsinden razı olsun, bunları tekfir etmeleri mezheplerinde yapılması zorunlu hususlardandır. Sahabeyi hedef yapan ve onları tekfir eden sahabenin yolunda olamaz. Sufilerde peygamberlerin mirasıyla alay ettiler. Kitap ve sünneti nakledenleri devreden çıkarıp onları ölüler diye nitelediler. Büyükleri, önder edindiği kimseler şöyle dedi: siz ilminizi falanca ölülerden alıyorsunuz. Biz ise ilmimizi ölmeyen, hay, diri olandan, onun kalbimize ilhamıyla alıyoruz. Bunun için hadisçilerin isnadına itiraz ederek kalbim bana Rabbimden haber verdi diyorlar. Şialar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra birkaç kişi dışında sahabelerin istidat ettiklerini, İslam'dan çıktıklarını ileri sürmüşlerdir. Er-Rical isimli eserin sahibi Keşşi, Şia müelliflerinden El-Keşşi, Ebu Cafer'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Peygamberden sonra insanlar 3 kişi dışında mürted oldular. Bu 3 kişi kimlerdir diye sordum. El-Mikdat bin el-Esved, Ebu Zer el-Gıfari ve Selman el-Farisi diye cevap verdi. Yine Er-Rical isimli eserinde El-Keşşi şöyle diyor. Ebu Cafer'in şöyle dediğini rivayet ediyor. 3 kişi hariç muhacirlerle ensarlar gittiler. Yani dinden çıktılar. Neuzubillah. Hümeyni, çağımızdaki Ayetullah kabul ettikleri, Hümeyni, Keşful Esrar adlı kitabında iki şeyhi, yani Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumayı tenkit ederek lanetliyor. İfadeleri şöyle. Ebu Bekir ile Ömer, bundan dolayı Kur'an'a aykırı davrandıklarını ispat etmek için kendimizi Kur'an'a açıkça muhalefet ettiklerine dair şahitler getirmeye mecbur hissediyoruz. Bu ifadeleri kullanıyor Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma hakkında. Yine şöyle diyor. O peygamber gözlerini yumdu, kulaklarında İbnül Hattab'ın yalana dayanan, küfür ve zındıklıkla ilgili işlerden geri gelen ve Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ayetlere aykırı sözleri vardı. Evet, Şiaların sahabelere bakışı budur. Mürciye, münafıkların imanının İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirlerle ensarın imanı gibi olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar sahabilerin seçkinlerini tekfir ederlerken, bu batıl fırkalar, akaid ve ahkam konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiklerinin hiçbirini kabul etmezlerken, Roma uygarlığının ve Yunan felsefesinin olumsuzluklarına tabi olurlarken sahabeyi nasıl kabul etsinler? Özetle bu fırkalar kitap ve sünnet konusundaki şahitlerimizi iptal etmek ve onları geçersiz hale getirmek istiyorlar. Asıl geçersiz olan onlardır. Çünkü onlar zındıktır. Böylece anlaşılıyor ki selefin anlayışı anlama, alıp kabul etme ve istidlal konusunda fırkayı Naciye ile Taife-i Mansura'nın yolu ve menhecidir. Sahabeye uyanlar hükümlerini davranış ve anlayışları konusunda mevcut sahih rivayetle amel eden kimselerdir. Bu bidatçilerin ve heva sahiplerinin değil hadisçilerin sünnetidir. Söylediklerimizin doğruluğu bu şekilde ortaya çıkar. Şöyle demiştik, onların kurtuluşları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sünnetine ve daha sonraki hidayete ermiş Hulefai Raşidin'in sünnetine uyanların kurtulacağını söylemesi sebebiyleydi. Evet, sahabeler ve ondan sonra tabi'in, selefin anlayış ve metodunu delil getirmişlerdir. Buna dair örnekler şu rivayetlerde görülebilir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten örneği, Amr bin Selim'e şöyle anlatıyor. Sabah namazından sonra Abdullah bin Mesud'un kapısında oturduk. Evden çıkınca onunla beraber mescide giderdik. Bir defasında Ebu Musa el-Eşari yanımıza gelip, Ebu Abdurrahman yani Abdullah bin Mesud hala yanınıza çıkmadı mı diye sordu. Biz de daha çıkmadı dedik. O çıkınca kadar bizimle birlikte oturdu. İbni Mesud çıkınca hepimiz yanına gittik. Ebu Musa ona, ey Ebu Abdurrahman az önce mescitte senin beğenmediğin bir şey gördüm ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmedim dedi. Nedir o diye sordu. O da yaşarsan göreceksin. Mescitte halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bazı kimseler gördüm. Her halkada bir adam ellerinde de çakıl taşları vardı. Birisi 100 defa Allahu Ekber deyin diyor. Onlar da 100 defa Allahu Ekber diyorlardı. 100 defa La İlahe İllallah deyin diyor. Onlar da 100 defa La İlahe İllallah diyorlardı. 100 defa Subhanallah deyin diyor. Onlar da 100 defa Subhanallah diyorlardı. Peki onlara ne dedin diye sordu. O da emrini beklediğim için onlara bir şey demedim dedi. Onlara kötülüklerini saymalarını emretmedin mi? O zaman ben de onlara iyiliklerini kaybetmeyeceklerine dair garanti verirdim dedi. Sonra yürümeye başladı. Biz de onunla beraber yürüdük. Halkalardan birinin yanına gelince tepelerine dikilip, bu yaptığınız nedir böyle dedi. Onlar da ey Ebu Abdurrahman bunlar çakıl taşlarıdır. Onlarla ne kadar Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Subhanallah dediğimizi sayıyoruz dediler. O da şöyle dedi. Siz kötülüklerinizi sayın. Ben hiçbir iyiliğinizin kaybolmayacağı konusunda size garanti veriyorum. Ey Muhammed ümmeti acıyorum size. Daha peygamberinizin sahabeleri mevcutken, onun kıyafetleri eskimemişken, kapkacağı kırılmamışken ne çabuk helak oldunuz. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolundan daha doğru bir yol üzerindesiniz ya da sapıklık kapılarını araladınız. Onlar da ey Ebu Abdurrahman, vallahi biz sadece hayrı kastettik dediler. O da şöyle dedi. Nice hayrı talep eden vardır ki onu elde edemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle demişti. Bazı kimseler Kur'an'ı okuyacaklar ama bu boyun çemberlerini geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum. Belki de onların çoğu sizdendir. Sonra onların yanından ayrıldı. Evet, Ahmed bin Hanbel ve Darimi'de geliyor bu rivayet. Amr bin Selim'e bu rivayeti naklettikten sonra şöyle dedi. Bu halkalarda olanların çoğunu Nehrevan Savaşı'nda haricilerle birlikte bizimle vuruştuklarını gördük. Bize karşı vuruştuklarını gördük. Evet, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, haricilerin yavrularına karşı aralarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin mevcut bulunduğunu ve onlar gibi yapmadıklarını delil getirmiştir. İddia ettikleri gibi yaptıkları iyi bir şey olsaydı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bunu onlardan önce yaparlardı. Bunu yapmazlarsa sapıklık olurdu. Sahabenin menheci kendilerinden sonrakiler için delil olmasaydı, onlar Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a, siz de bizim gibi insansınız derler ve reddederlerdi İbn-i Mesud'un bu sözünü. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kim birini örnek almak istiyorsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ölmüş olan sahabelerini örnek alsın. Çünkü onlar bu ümmetin en temiz kalplileri, ilmi derin olanları, gösteriş ve yapmacık davranışları en az olanları, en doğru yolda olanları ve halleri en düzgün olanlarıydı. Allah'ın kendilerini peygamberine arkadaşlık yapması ve dinin üstün gelmesi için seçtiği kimselerdi. Onların üstünlük ve erdemini tanıyın ve izlerini takip edin. Çünkü onlar doğru yoldaydılar. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma da sahabelerin anlayışını delil getirmiştir. Haruriye, yani Harura denilen yerde toplanan ilk hariciye fırkasının tohumları isyan edince bir yere çekildi. Sayıları 6000'di. Ali radıyallahu anh'a karşı çıkmaya karar verdiler. Huruc etmeye karar verdiler. Biri gelip devamlı şöyle diyordu. Müminlerin emiri, millet sana karşı çıkıyor, ayaklanıyor. O da şöyle diyordu. Bırakın onları. Onlar benimle savaşmadıkça ben de onlarla savaşmayacağım. Ama onlar yapacaklarını yapacaklar. Bir gün öğle namazında geldim ve Ali radıyallahu anh'a ey müminlerin emiri. Namazı geciktir. Belki bu insanlarla konuşurum dedim. O da sana zarar vermelerinden korkuyorum dedi. Ben de hayır, ben daha önce kimseye kötülük etmemiş, ahlakı güzel birisiyim dedim. Bana izin verildi. Hayvandan indim. Yemen işi en güzel elbiselerden birisini giydim. Günün ortasında yemek yerlerken yanlarına vardım. Daha önce bunlardan gayretlisini, yani ibadete düşkünlüğü görmediğim kimselerin yanındaydım. Alınları secde etmekten kirlenmiş, elleri develerin diz ve göğüsleri gibi nasırlaşmıştı. Üzerlerinde çok hareketli olduklarından terden sırımsıklam olmuş gömlekler vardı. Yüzleri de sıcaktan yanmıştı. Onlara selam verdim. Ey İbn Abbas, hoş geldin. Üzerindeki bu elbise nedir dediler. Ben de benim neyimi ayıplıyorsunuz? Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı en güzel Yemen elbiselerini giymiş halde görmüştüm dedim ve şu ayeti okudum. Araf 32. ayetini. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? Niçin geldin dediler. Ben de onlara, size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhacir ve ensar denilen ashabıyla onun yeğeninin ve damadının, yani Ali bin Ebi Talib'in yanından geldim. Kur'an onlara nazil oldu, yani sahabelere. Onlar onun tevilini sizden iyi bilenlerdir. Aranızda onlardan hiç kimse yoktur. Size onların söylediklerini, sizin söyledikleriniz de onlara mutlaka ulaştıracağım. Onlardan bazıları, Kureyş'le tartışmaya girmeyin çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. Zuhruf 58. Bu ayetle onlar İbn Abbas radıyallahu anh ile konuşulmasını engellemek istediler. Onlardan bazıları, iki veya üç kişi beni bir kenara çekip sonuna mutlaka konuşmalıyız dediler. Ben de söyleyin bakalım. Allah'ın Resulünün ashabına ve amcasının oğluna kızgınlığınızın sebebi nedir? Onlar da üç sebepten dolayı kızıyoruz dediler. Nedir onlar dedim. Birincisi, Allah'ın hükmü konusunda insanları hakem yapmasıdır. Halbuki Allah, hüküm yalnız Allah'ındır. En'am 57, Yusuf 40 ve 67. ayetlerinde böyle buyurmuştur. Bu birincisi dedim. İkincisi, o savaştı ama ne esir aldı ne de ganimet. Onlar kafir iseler esir alınmaları helaldir. Mümin iseler esir edilmeleri helal değildir ve onlarla savaşılmaz da dediler. Bu ikincisi, üçüncüsü nedir dedim. Onlar kendini müminlerin emirliğinden azletti. Eğer o müminlerin emiri değilse o zaman kafirlerin emiri olur dediler. Bunların dışında başka bir şey var mı diye sordum. Bunlar bize yeter dediler. Ben de onlara şöyle dedim. Size Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden görüşünüzü reddedecek şeyler okusam acaba vazgeçer misiniz? Evet dediler. O Allah'ın hükmü konusunda insanları hakem yaptı. Sözünüze cevap veriyorum. Kur'an'dan çeyrek dirhem değerindeki bir şeyde Allah'ın hükmü insanlara nasıl havale ettiğine dair ayet okuyacağım. Allah'ın ey iman edenler, ihramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün denge olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları doyurmak suretiyle kefaret yahut onun denge oruç tutmaktır. Yani Maide suresi 95. ayetini okuyor burada İbn Abbas. Bu ayeti düşünmedin mi? Allah vereceği hükmü o konuda hükmetsinler diye insanlara havale etti. İsteseydi kendisi hükmederdi. Öyleyse insanların hükmetmesi caizdir. Allah aşkına, Allah için söyleyin. Kişinin ara bulmak veya kan dökülmesini önlemek için mi, yoksa bir tavşan için mi verdiği hüküm daha değerlidir? Onlar, tabii ki ara bulmak ve kan dökülmesini önlemek için verilen hüküm daha değerlidir dediler. İbn Abbas radıyallahu anh'a devam etti. Kadınla kocası arasında Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Eğer karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Nisa 35. Allah için söyleyin. Kişilerin ara bulmak ve kan dökülmesini önlemek için hüküm vermeleri, bir kadının namusu için hüküm vermelerinden daha mı iyidir? Burada anlaştık mı? Tamam, anlaştık dediler. Ben de şöyle dedim. O savaştı ama ne esir aldı ne de ganimet aldı. Sözünüze gelince, siz anneniz Ayşe'yi esir alıp anneniz olarak başkalarına caiz gördüklerinizi ona da mı caiz göreceksiniz? Eğer başkasına caiz gördüğünüzü ona da caiz görürüz derseniz kafir olursunuz. Şayet o annemiz değildir derseniz yine kafir olursunuz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Ahzab 6. Öyleyse siz iki sapıklık arasındasınız. Buna bir çare bulun. Bunda da anlaştık mı? Evet anlaştık dediler. Müminlerin emirinin kendini azletmesine gelince size hoşunuza gidecek delili getireceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de müşriklerle barış anlaşması yaptığında Ali'ye ey Ali sil Allah'ım biliyorsun ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu Abdullah'ın oğlu Muhammed'in yaptığı barış anlaşmasıdır yaz dedi. Vallahi Resulullah Ali'den daha üstündü. Kendisini peygamber diye yazdırmadı. Ama böyle yapmakla kendisini peygamberlikten azletmemişti. Bunda da anlaştık mı dedi. Dedim. Onlar da tamam anlaştık dediler. Onlardan 2000 kişi dönüş yaptı. Diğerleri yani 4000 kadarı huruç etti, isyan etti. Sapık olarak öldürdüler. Hem de onları muhacir ve ensar öldürdü. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma haricilere karşı sahabenin metoduyla delilleri sürdü. Çünkü Kur'an sahabelerin arasında inmişti. Onun yorumunu en iyi bilen onlardı. Onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte yaşamışlar ve onun yolunu en iyi takip eden kimselerdi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanın haricilerin şüphelerini dikkate alıp parlak hakkın yüzünü bozuk batıldan uzaklaştırması bu sunulan sahabe menheciyle delil getirmeye dair ilmi bir delildir. Nitekim Ebu Abdurrahman el-Evzai, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Sünnetten ayrılma, herkesin durduğu yerde dur, onların söylediklerini söyle, onların kaçındığından kaçın, salih selefinin yolundan yürü. Çünkü onlara yeten sana da yeter. Burada herkesin yolundan, herkesin durduğu yerde dur derken kastettiği sahabeleriydi. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.